Merhaba değerli dinleyicilerimiz, ben Safa Kalender. Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan en güzel eserleri her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Peki bu içeriğimizde sizlerle ne paylaşacağız? Sesli Kitap Podcast'imizin bu bölümünde Rus Edebiyatı'nın en büyük yazarlarından biri olan Tolstoy'a ait iki güzel eseri sizlerle paylaşacağız. İlk eserimizin adı İlyas olacak. İlginç bir hikaye. Hep beraber dinleyelim, görelim bakalım. Ufa ilinde İlyas adında bir başkurt yaşıyordu. Babası ona fazla bir miras bırakmamıştı. Onu evlendirdikten bir yıl sonra da hayatını kaybetmişti. İlyas'ın o zamanlar 7 kısrağı, 2 ineği, 20 koyunu vardı. İşten anlayan bir adamdı. Yavaş yavaş malını çoğalttı, sabahtan akşama kadar karısıyla birlikte çalışır, herkesten erken kalkar, herkesten geç yatar, böylece her yıl biraz daha zenginleşirdi. İlyas bu şekilde 35 yıl çalıştı, büyük bir servetin sahibi oldu. İlyas'ın 200 atı, 155 boynuzlu hayvanı, 1200 koyunu olmuştu. Çobanlar İlyas'ın sürülerini otlatırlar, hizmetçi kadınlar kısrakları, inekleri sağarlar, kımız, yağ, peynir yaparlardı. Evinde her şey taşıp dökülüyordu adeta. Bütün çevresindekiler ona imrenerek bakıyorlar. İlyas talihli bir adammış, her şeyi var, ona ölüm bile vız gelir diyorlardı. Birçok tanınmış adamlarla tanıştı, ta uzaklardan ona misafirler gelirdi. İlyas herkesi kabul eder, yedirip içirirdi. Gelen her misafire kımız, çay, şerbet, koyun eti ikram ederdi. Misafir gelir gelmez hemen bir iki koyun, eğer gelen çok olursa bir kısrak kestirirdi. İlyas'ın iki oğlu, bir kızı vardı. Oğullarını, kızını evlendirdi. Fakirken oğulları onunla beraber çalışırlar, koyunlara güderlerdi. Ama zengin olunca işi eğlenceye döktüler, hatta birisi içkiye müptela oldu. Büyük oğlunu bir kavgada öldürdüler, küçüğünse dik kafalı bir karısı vardı, bu yüzden babasının sözünü dinlemez oldu, İlyas da onu ayırmak zorunda kaldı. Onu ayırdı, ev verdi, böylece kendi serveti azaldı. Çok geçmeden İlyas'ın koyunları hastalığa yakalandı, birçoğu öldü. Sonra kurak bir yıl geldi, ot yetişmedi, kıtlık oldu. Kışın birçok hayvan daha öldü. Sonra kırgızlar ekinlerinin büyük bir kısmını çalıp götürdüler. İlyas'ın serveti azaldıkça azaldı. İşleri böylece günden güne bozulmaya yüz tuttu. Artık çökmüş, kuvvetten de düşmüştü. Öyle bir hale geldi ki bu ihtiyar yaşında kürkleri, halıları, eğerleri, arabaları, son hayvana kadar nesi var nesi yoksa her şeyini satmaya mecbur kaldı. Tam manasıyla züğürt bir adam oldu. Her şey o kadar çabuk elden çıktı ki kendisi bile farkında olmadı. Bu ihtiyar yaşında karısıyla birlikte hizmetçilik yapmaktan başka çare bulamadı. Artık kendi giydiği elbise, kürk, şapka, ayakkabıyla ihtiyar karısı Şamşem'e giden başka hiçbir serveti kalmamıştı. Kendisinden ayrılmış olan oğlu uzak bir memlekete gitmiş, kızı da ölmüştü. İhtiyarlara yardım edecek kimseleri kalmamıştı. Komşuları Muhammed Şah onlara acıdı. Muhammed Şah ne zengin ne de fakirdi. Namusuyla yaşayan iyi bir adamdı. İlyas'ın eski misafirperverliğini hatırlayarak ona yardım elini uzattı. İlyas, karını al bize gel. Yazın elinden geldiği kadar bahçede çalışır, kışında hayvanlara bakarsın. Şamşema giyse kısrakları sağar, kımız yapar. Sizi yedirip giydireceğim. Ne lazımsa bana söyleyin dedi. İlyas komşusuna teşekkür etti. Karısıyla gelip Muhammed Şah'ın evine hizmetçi oldu. İlk önce zor geldiyse de sonra alıştılar. Ellerinden geldiği kadar çalışıp yaşadılar. Hem insan nelere alışmazdı ki? Ev sahibi onları yanına almakla çok iyi etmişti. Çünkü vaktiyle kendileri mal sahibi oldukları için çalışmanın usullerini biliyorlar, tembellik etmiyorlar, var güçleriyle çalışıyorlardı. Muhammed Şah böyle gün görmüş, zengin insanların bu hale düşmelerinden fazlasıyla acı duyuyordu. Bir gün Muhammed Şah'a Uzak bir yerden akrabaları gelip misafir oldular. Köyün hocası da geldi. Muhammed Şah bir koyun tutup kesmesi için İlyas'a emir verdi. İlyas koyunu yüzüp pişirdi, misafirlere gönderdi. Misafirler koyunu yediler, çay içtiler, sonra da kımıza başladılar. Misafirlere ev sahibinin yumuşak minderler, halılar üzerine oturup tas tas kımız içip konuştukları sırada işlerini bitirmiş olan İlyas kapının önünden geçti. Muhammed Şah onu görür görmez misafire gösterip, ''Kapının önünden geçen şu ihtiyarı gördün mü?'' Misafir, ''Gördüm fakat bunda dikkat çekecek ne var ki?'' ''Şu var ki bu adam bizim buranın en zengin adamıydı. Adı İlyas'tır. Belki duymuşsundur.'' ''Duymaz olur muyum hiç? Kendisini görmedim ama onun şöhreti çok uzaklara kadar yayılmıştı.'' ''Şimdi hiçbir şeyi kalmadı. Benim yanımda hizmet ediyor. İhtiyar karısı da bizim kısrakları sağıyor.'' Misafir hayretle ''Cık, cık, cık, cık'' diye başını salladı. Dilini şaplattı. ''Ya işte saadet dedikleri böyle. Tekerlek gibi döner, kimini yukarı çıkarır, kimini aşağı düşürür. İhtiyar galiba çok azap çekiyor. Bilmiyorum, benim gördüğüme göre rahatça, sessizce oturup işine bakıyor.'' Misafir sordu. ''Onunla konuşabilir miyiz? Bize biraz hayatından bahsetsin, olmaz mı?'' Ev sahibi baş üstüne diyerek çadırın arkasına seslendi. ''Babay!'' Başkurtça büyük baba demek. ''Buraya gel, karınla birlikte kımız iç.'' İlyas karısıyla içeri girdi, ev sahibini, misafiri selamladı, sonra bir dua okudu, kapının yanına diz çöktü. Karısı da perdenin arkasına geçip ev sahibi hanımın yanına oturdu. İlyas'a bir tas kımız verdiler, o misafiri ev sahibini tekrar selamladı, biraz içtikten sonra tası yere bıraktı. Misafir dedi ki, ''Nasıl dede, bize bakıp eski hayatını hatırlıyor musun? Canın sıkılıyor mu? Önceden mutluydun, şimdi sıkıntı çekiyorsun.'' İlyas gülümseyerek cevap verdi. ''Sana saadetin, sıkıntının ne olduğunu anlatsam hayret edersin. Benim karıma sor da ondan dinle. O kadındır, kalbinde ne varsa dilinde de odur. Bu mesele hakkında sana bütün hakikati söyler.'' Misafir perdeye doğru döndü. ''Nine, o eski saadete, şimdiki sıkıntıya ne dersin?'' Şamşemagi perdenin arkasından cevap verdi. ''Şunu derim ki, kocamla 50 yıl yaşadık. Saadet aradık, bulamadık. 2 yıldan beri bir şeyimiz kalmadı. Hizmetçi olarak yaşıyoruz. Meğer hakiki saadet buymuş. Artık başka bir saadet istemiyoruz.'' Misafirler hayret etti, ev sahibi bile şaşırdı. Kalkıp ihtiyar kadını görmek için perdeyi çekti. İhtiyar kadın, elleri göğsünde olduğu halde gülümseyerek kocasına baktı. Kocası da gülümsedi. Bir defa daha tekrarladı. ''Gerçeği söylüyorum. Şaka etmiyorum. Yarım asır saadeti aradık. Zenginken onu bulamadık. Şimdi bir şeyimiz kalmadı. Hizmetçi olduk. Fakat öyle bir saadete eriştik ki bundan daha iyisini istemiyorum.'' ''O halde şimdiki saadetiniz nasıl bir saadettir?'' diye sordular. ''Ne biçim mi? İşte şöyle bir saadet. Zengin olduğumuz zaman kocamla bir saat bile rahat yüzü görmüyorduk. Ne konuşabilir, ne öte dünyayı düşünebilir, ne dua edebilirdik. İşimiz başımızdan aşkındı. Misafirler gelince bir sürü iş çıkar, onları nasıl ağırlayacağımızı, bizi ayıplamasınlar diye ne ikram edeceğimizi düşünürdük. Misafirler gider, bu sefer de hizmetçi derdi başlar, onlar fazla yemek, az çalışmak isterler. Biz de malımızın, mülkümüzün azalmamasını isterdik. Böylece günaha girerdik. Diğer taraftan kurt, tayları, danaları kapmasın, ekinlere hırsız girmesin diye çabalar dururduk. Yatar uyuyamazdık. Koyunların kuzuları ezmelerinden korkardık. Çıkarsın, geceleyin dolaşırsın, biraz ferahlar gibi olursun. Fakat derhal kış için yem derdine düşersin. Bütün bunlar az geliyormuş gibi kocamla aramızda geçimsizlik çıkmıştı. O şöyle yapılacak der, ben böyle yapılacak derim, al sana bir günah daha. Bu şekilde bomboş işler arasında bocaladık durduk. Günahtan günaha girdik. Saadet yüzü görmedik.
Ya şimdi?
Şimdi kocamla kalkınca güzel güzel, dostça konuşuyoruz. Münakaşa edecek, merak edecek bir şeyimiz yok.
Bütün işimiz ev sahibine hizmet etmek. Elimizden geldiği kadar istekle çalışıyoruz. Ev sahibi kaybetmesin diye gayret ediyoruz. İşten dönünce yemeği hazır buluyoruz. Öğle yemeği, akşam yemeği var, kımız var. Soğuk günlerde ısınmak için gocuk var, kürk var. Konuşmak için, öte dünyayı düşünmek için, Allah'a dua etmek için bol bol vaktimiz var. 50 yıl saadet aradık, işte şimdi bulduk. Misafirler güldüler. İlyas dedi ki, gülmeyin kardeşler, bu laf değil, şaka değil. İnsan hayatıdır bu. Eskiden ben de, karım da aptalmışız. Servetimizi kaybettik diye ağlıyorduk. Şimdi Allah bize hakikatin ne olduğunu gösterdi. Biz bunu size eğlenesiniz diye değil, sizin iyiliğiniz için söylüyoruz. Hoca söze karıştı. Bu söz hak sözüdür dedi. İlyas hakikati söylüyor. Bunun Kur'an'da da yeri var. Misafirler gülmeyi bıraktılar ve düşüncelere daldılar. Değerli dinleyicilerimiz, Tolstoy'un kaleme almış olduğu İlyas adlı öykünün böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu öykü de Tolstoy'un tıpkı diğer hikayeleri gibi ders veren, insanı düşünmeye sevk eden hikayelerden bir tanesi, öyle değil mi? Evet, hakikaten güzel bir hikayeydi. Hayata belki de hiçbirimizin düşünmediği, daha önce aklına gelmediği bir farklı bir pencereden bakış açısı sağlamış oluyor Tolstoy bize. Hemen ikinci hikayemize geçeceğiz, ancak onun öncesinde küçük bir hatırlatma yapalım. Lütfen kanalımıza destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve hatta yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın ki bu güzel hikayeler, güzel eserler başka insanlara çok daha kolay ve kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşsın diye desteklerinizi bekliyoruz. Evet, sıradaki hikayemizin adı Hac Yolunda İki İhtiyar. Hazırsanız başlayalım. Kadın ona şöyle söyledi. Efendim, görüyorum ki sen peygambersin. Atalarımız bu dağda tapındılar, sizse tapınılacak yer Kudüs'tedir diyorsunuz. İsa ona şöyle söyledi. Kadın, bana inan. Ne bu dağda ne Kudüs'te babaya tapınamayacağınız saat geliyor. Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz. Biz ise bildiğimize tapınıyoruz. Ama gerçek tapıcıların babaya ruhta ve hakikatle tapınacakları saat geliyor ve artık gelmiştir. Çünkü baba kendisine böyle tapınanları ister. Yuhanna 4:19. Kudüs'te yaşayan iki ihtiyar eski Kudüs'e hacca gitmeye karar verirler. İlkin zengin bir köylüydü. Adı Efim Tarasiç Şeveev'di. Diğeri zengin bir adam olmayansa Elisey Radrov'du. Efim ağırbaşlı bir köylüydü. Rakı içmez, tütün içmez, enfiye çekmezdi. Hayatında ağzından hiç kötü söz çıkmamıştı. Ciddi, sert bir adamdı. İki kere muhtar seçilmiş, ikisinde de yüzünün akıyla çıkmıştı. Ailesi kalabalıktı. İki oğluyla bir torunu vardı, üçü de evliydi. Hepsi bir arada otururlardı. Efim sağlam yapılı bir köylüydü. Dimdik yürürdü, 70 yaşında sakalı ağarmaya başlamıştı. Elisey orta halli bir ihtiyardı. Eskiden doğramacılık işlerine giderdi. İhtiyarlayınca evinde oturup arı besiciliğine başladı. Bir oğlu avcılık eder, öbürü evde kalırdı. Elisey iyi kalpli, şen bir adamdı. Rakı da içer, enfiye de çeker, türkü söylemeyi de severdi. Ama uysaldı, evdekilerle, komşularıyla hoş geçinirdi. Orta boylu, esmerce tenli, kıvırcık sakallıydı. Tıpkı adını taşıdığı peygamber Elisey gibi kafası caz cavlaktı. İki ihtiyar çoktan beri hacca gitmeye niyet etmişler, beraber gitmeyi de kararlaştırmışlardı. Ama Taras için bir türlü vakti olmuyor, işi bitmiyordu. Biri bitince diğeri başlıyor, kah torununu evlendirir, kah küçük oğlunun askerden dönmesini beklerdi. Sonra yeni bir ev yaptırmayı da aklına koymuştu. Bir yortu günü iki ihtiyar buluşup kütüklerin üzerine oturdular. Elisey, dedi, din borcumuzu ne zaman ödemeye gideceğiz? Efim suratını ekşitti. ''Biraz daha beklemek lazım.'' dedi. ''Bu yıl benim için zorlu bir yıl oldu. Bir ev yaptırayım dedim. Aşağı yukarı 100 rubleye çıkar.'' diye hesaplamıştım. Oysa ki şimdiye kadar 300 ruble gitti. E hala daha bitmedi. Öyle anlaşılıyor ki hac işi yaza kalacak. Yazın Allah kısmet ederse mutlaka yola çıkarız. Elisey, ''Bana kalırsa'' dedi, ''geri adım atmak bir şey çıkarmaz. Şimdi gitmeliyiz. Bahar tam zamanı.'' ''Canım zamanı ama başlanılan işi nasıl yüzüstü bırakayım?'' ''Sanki başka adam yok. Oğlun bitirsin.''
''Hangisi bitirecek? Büyük oğlumdan hayır yok. İçip duruyor sürekli.''
Komşu, biz öleceğiz. Onlar biz öldükten sonra da yaşayacaklar. Oğlun da artık bu işleri öğrenmeli.
Doğru doğru ama yine iş bitsin de gözüm arkada kalmasın diyorum.
Sevgili dostum, insan hiçbir zaman bütün işleri bitiremez. Mesela birkaç gündür bizim evde kadınlar çamaşır yıkıyorlar, temizlik yapıyorlar, bayram hazırlığı falan. Şunu yapmak lazım, bunu etmek lazım. Ama bütün işler bitmiyor ki. Büyük gelin akıllı kadındır. İyi ki dedi, bayram bizi beklemiyor, geliyor. Yoksa ne kadar çalışsak işlerin biteceği yok.
Tarasiç düşünmeye daldı.
Şu ev için dünyanın parasını harcadım. Hem boş elle yola çıkılmaz ki. 100 ruble az para değil.
Elisey güldü. Günaha girme komşu dedi. Senin malın benimkinden 10 kat fazladır. Yine de kalkmış paranın sözünü ediyorsun. ''Sen yalnız ne zaman yola çıkacağımızdan haber ver. Benim param yok ama bulup buluşturacağım.''
Tarasiç gülümsedi.
''Hele bak'' dedi, ''zenginlik taslıyor. Peki nereden alacaksın bakalım?''
''Evden Allah ne verdiyse alırım. Yetmezse komşuya 9-10 tane arı kovanı veririm. Ne zamandan beri yalvarıp duruyor.''
''İyi bir kovan bozma doğrusu. Sonra çok pişman olursun ama.''
''Pişman mı olurum?'' ''Olmam komşu, hayatta günahlarımdan başka hiçbir şeye pişmanlık duymadım. İnsanın ruhundan daha değerli bir şey yoktur.''
''Doğru ama evin düzeni bozulursa pek iyi olmaz.''
''Ya ruhumuzun düzeni bozulursa daha fena değil mi? Madem ki niyet ettik, gidelim.''
''Sahi, gerçekten gidelim artık.''
Böylece Elisey arkadaşını kandırdı. Efim düşündü, taşındı, ertesi sabah Elisey'in yanına gitti.
''Gidelim'' dedi. ''Doğru söylüyorsun, hayatımız da ölümümüz de Tanrı'nın elinde. Elimiz ayağımız tutarken gitmeli.''
İki ihtiyar bir haftada hazırlandılar. Taras için hazır parası vardı. Yol için yanına 100 ruble aldı, 200 de koca karıya bıraktı. Komşusuna 10 tane ana kovanlardan kalanlardan 10 ananın vereceği 10 tane oğulları sattı. Hepsine karşılık 70 ruble aldı. Geri kalan 30 rubleyi de evdekilerin karınca kararınca verdikleri paralarla tamamladı. Koca karı cenazesine ayırdığı paracıkların hepsini verdi. Gelini de kendi paralarını verdi. Efim Tasariç bütün işlerini büyük oğluna bıraktı, nereden ne kadar ot biçeceğini, gübreyi nereye dökeceğini, evi nasıl tamamlayıp örteceğini söyledi. Her işini düşündü, her şeyi tembihledi. Elisey ise sadece satılan kovanlardan oğulları alıp olduğu gibi komşuya vermesini koca karıya ısmarladı, ev işleri için bir şey söylemedi. Neyin nasıl yapılması gerektiğini işin kendisi gösterir. Kendiniz ev sahibisiniz, sizin için en doğrusu nasılsa öyle yapın dedi. İhtiyarlar hazırlanırken bir yandan da evdeki kadınlar peksimet pişirdiler, torbalar diktiler, yeni çoraplar ördüler. Yolcular yeni ayakkabılar giydiler, yanlarına yedek çarıklar alıp yola çıktılar. Evde kalanlar onları köyün dışına kadar geçirip uğurladılar, hepsi helalleştiler, sonra da ihtiyarlar yola revan oldular. Elisey ruhu sevinç içinde yola çıktı, köyden çıkar çıkmaz bütün işlerini unuttu. Yalnız küçük bir düşüncesi vardı. Allah vere de yolda birisine kötü bir söz söylemesem, arkadaşımla hoş geçinsem, gideceğim yere sağlıcakla varıp eve yine öyle dönsem diye düşünüyordu. Yolda ya bir dua mırıldanarak ya bildiği kutsal hikayeleri içinden tekrarlayarak yürüyordu. Birisiyle karşılaştığı ya da geceleyeceği yere vardığı zaman iyilikle, yumuşaklıkla davranmaya, Tanrı'nın hoşuna gidecek bir dille konuşmaya çalışıyordu. Yürüyor, içi içine sığmıyordu.
Elise'in yalnız bir eksiği vardı. Enfiye'yi bırakmak istediği için yanına tabakasını almamıştı. Ama dayanamıyor, içi sıkılıyordu. Yolda birisi ona Enfiye verdi. Bu yüzden arkadaşını günaha sokmamak, nefesini üstüne vermemek için hep geri geri kalıyordu. Efim Tarasiç'te iyi yürüyor, sert sert adım atıyor, hiçbir kötü hareket yapmıyor, yersiz söz söylemiyordu. Ama gönlü ferah değildi. Ev kaygısı bir türlü kafasından çıkmıyor, evde olup bitenleri bir bir aklından geçiriyordu. Acaba oğluna tembih etmeyi unuttuğu bir şey kaldı mı? Acaba oğlu tembihlediği gibi mi hareket ediyor? Yolda patates ektiklerini yahut gübre taşıdıklarını görünce oğlum acaba bu işi söylediğim gibi mi yapıyor diye düşünmeye dalıyordu. İçinden geri dönmek bile geçiyordu. O zaman her şeyi gösterir, kendi eliyle yapabilirdi. İki ihtiyar 5 hafta yürüdüler. Evden getirdikleri çarıkları eskidi, yeni çarıklar aldılar, sonunda Ukrayna'ya ulaştılar. Evden çıktıktan sonra geçtikleri her yerde yatacak yer ve yiyecek için para verirlerdi. Ukrayna'ya varınca halk onları misafir etmek için paylaşamıyordu. İhtiyarları evlerine alıyor, karınlarını doyuruyorlardı. Köylüler para istemedikleri gibi torbalarına yolluk ekmek, peksimet koyuyorlardı. Böylece iki ihtiyar 750 kilometre kadar rahat rahat yol aldılar, bir il daha geçtikten sonra kıtlık içinde kıvranan bir yere vardılar. Onlara yatacak yer gösteriyorlardı, para da almıyorlardı ama yiyecek vermez olmuşlardı. Her yerde ekmek de vermiyorlardı. Kimi zaman parayla bile ekmek bulamıyorlardı. Halk geçen yıl bir şey olmadı diye anlatıyordu. Zengin olanlar bile batmışlardı. Her şeylerini elden çıkarmışlar, yoksullarsa ya göç etmişler ya başıboş orada burada dolaşıyorlar yahut da evlerinde kıt kanaat geçiniyorlardı. Kışın kepek, solucan otu yiyorlardı. Bir gün iki ihtiyar bir yerde konaklamaya niyet edip 5 okkalık ekmek satın aldılar. Geceyi orada geçirdiler. Sonra tanyeri ağrırken, sıcağı kalmadan biraz yol alalım diye yola çıktılar. 10 kilometre kadar gittiler, bir dereye vardılar, yere oturdular, bir bardak su alıp ekmeklerini ıslata ıslata yediler, sonra çarıklarını çıkardılar, oturup dinlendiler. Elisey, Enfiye boynuzunu çıkardı. Efim Terasiç ona kafasını salladı. ''Ne diye bu belayı bırakmazsın?'' dedi. Elisey elini sallayarak, ''Ne yapayım işte şeytana uymaktan kendimi alamıyorum.'' dedi. Kalktılar, yola devam edip 10 kilometre kadar daha gittiler. Bir büyük köye vardılar. Köyün bir ucundan girip öbür ucundan çıktılar. Artık güneş de yakıp kavurmaya başlamıştı. Elisey yorulmuştu. Dinlenmek, su içmek istiyor ama Tarasiç durmuyordu. Tarasiç yol yürümekten yorulmuyor, Elisey de ona yetişebilmek için güçlük çekiyordu. Elisey bir ara, "Susadım," dedi. "Susadıysan iç canım, ben içmeyeceğim." Elisey durdu, "Sen bekleme, ben çabucak şu kulübeye gider, su içerim, gecikmeden sana yetişirim," dedi. Efim Tarasiç, "Peki," dedi, yalnız başına yola devam etti. Elisey ise kulübeye doğru yöneldi. Elisey kulübeye doğru yürüdü, küçücük bir kulübeydi. Alt kısmı kara, üstü beyaz kille sıvanmıştı. Ama kil sıva yer yer dökülmüştü. Çoktan beri badana yüzü görmediği belliydi. Çatısı da bir köşesinden açılmıştı. Kulübeye avlu yanından giriliyordu. Elisey avluya girdi, baktı ev önündeki toprak sedir üstünde sakalsız, zayıf, gömleğini Ukrayna biçimi donunun içine sokmuş bir adam yatıyordu. Adam serinlikte yatmış olacaktı. Şimdi güneş artık tam üstüne düşmüştü. Yatıyor ama uyumuyordu. Elisey ona seslendi, su istedi. Adam hiç aldırış etmedi. Elisey ya hasta ya kaba bir adam diye düşündü. Kapıya doğru gitti. Kulübede bir çocuğun ağladığını işitti. Kapının mandalını tıklattı. "Hey ev sahipleri!" dedi. Ses veren olmadı. Kapıyı sopasıyla tekrar çaldı. "Hey Hristiyanlar!" dedi. Hiç kımıldayan yok. "Hey Allah'ın kulları!" dedi. Karşılık veren yine yok. Elisey artık çekip gidecekti. Birden kapının ardından kulağına bir inilti geldi. "Bu adamların başlarına bir şey gelmiş olmasın. Hele bir gidip bakayım," dedi. Kulübeden içeri girdi. Müzik Elise kapı tokmağını çevirdi, kapı kilitli değildi. Eliyle itti, sofadan geçti, kulübe kapısı açıktı. Sağda ocak, karşıda ön köşe, köşede ikona yeri, masa, masanın arkasında bir sedir vardı. Sedirin üstünde çıplak başlı bir ihtiyar nene oturuyordu. Sırtında yalnız bir gömlek vardı. Başını masaya dayamıştı. Yanında bal mumu gibi sarı, karnı şiş bir çocuk vardı. Nineyi yerinden tutmuş tartaklıyor, avazı çıktığı kadar ağlıyor, yırtınıyor, bir şey istiyordu. Elise kulübeye girdi. Odanın havası çok pis kokuyordu. Baktı, ocağın arkasında yerde bir kadın yatıyor. Yüzüstü yatmış, hiç bakmıyor, sadece hırlıyor, bacağını bir uzatıyor, bir çekiyor. Bir o yana, bir bu yana atılıyor. Pis koku ondan geliyordu, altına etmiş olacaktı. Temizleyecek kimse de yoktu. Koca nine kafasını kaldırdı, bir adam gördü.
''Ne istiyorsun?'' ''Ne istiyorsun?'' dedi. ''Bir şeyimiz yok, adamcağızım.''
Elise kadının konuştuğunu görünce ona doğru ilerledi. ''Ben din kardeşi'' dedi, ''su içmeye geldim.''
''Yok yok, kim gidip alacak? Git kendin iç.''
Elise'yi sormaya başladı. ''Peki evde şu kadının altını temizleyecek sağlam biri yok mu?''
''Kimsecikler yok, adam avluda ölüyor, biz de burada.''
Yabancı adamı görünce küçük çocuk susmuştu. Ama ninesi konuşmaya başlayınca onu yine kolundan tuttu. ''Ekmek nine, ekmek!'' diye ağlamaya başladı. Elise ihtiyar kadını yine sorguya çekeceği sırada dışarıdaki adam birden içeri daldı, duvar boyunca ilerledi, sedire oturmak istiyordu. Ama yürüyemedi. Eşeğe yakın olan köşeye yığıldı kaldı. Hiç kalkmaya çabalamadı. Sonra konuşmaya başladı. Bir söz söyleyince duruyor, soluk alıyor, sonra başka bir söz söylüyordu.
''Hem hastalık geldi'' dedi. ''Hem açlık.'' Başıyla çocuğu gösterdi. ''O açlıktan ölecek neredeyse'' dedi. Sonra ağlamaya başladı.
Elise torbasını omzundan sıyırdı, kollarını iplerden kurtardı, torbayı yere indirdi, sedirin üstüne kaldırıp çözmeye başladı. Açtı, içinden ekmekle bir bıçak çıkardı, bir dilim kesti, köylüye verdi. Ama köylü almadı, onlara ver diye yalvarır gibi çocukla kızı gösterdi. Elise ekmeği çocuğa verdi. Çocuk ekmeği görünce atıldı, iki küçük eliyle tuttu, sonra burnunu dilimin içine sokarak yemeye başladı. Küçük kız da peçin arkasından çıktı, gözlerini ekmeğe dikti. Elise ona da verdi. Bir dilim daha kesti, ihtiyar kadına verdi. İhtiyar aldı, çiğnemeye başladı. ''Bir de su getiren olsa'' dedi, ağızları susuzluktan kavruldu. ''Dün müydü, bugün müydü aklımda kalmadı ama suya gitmek istedim, yere düştüm. Kalkamadım, kova da orada kaldı. Biri alıp gitmediyse'' dedi. Elise'yi ''Çeşmeniz nerede?'' diye sordu. İhtiyar kadın tarif etti. Elise gitti, kovayı buldu, su getirdi, oradakilere dağıttı. Çocuklar su içip yine ekmek yediler. İhtiyar kadın da yedi, köylüye gelince yemek istemedi. ''İçim almıyor'' dedi. Kadınsa bir türlü kendine gelip kalkamıyor, sedirin üstünde boyuna oraya buraya atılıyordu. Elise köy dükkanına gitti, bulgur, tuz, yağ aldı, baltayı bulup odun kesti, sobayı yakmaya başladı. Kız da ona yardım ediyordu. Elise çorba, lapa pişirdi, evdekileri doyurdu. İhtiyar kadın ve kocası yemekten biraz yedi, küçük çocukla kızsa sahanı bile yaladılar. Sonra kucak kucağa uykuya daldılar. Köylüyle ihtiyar kadın başlarına gelenleri uzun uzun anlatmaya başladılar. ''Biz eskiden de varlıklı insanlar değildik ama bu yıl hiçbir ürün olmadı. Daha sonbaharda hazır yemeye başladık. Elimizdekini yedik bitirdik. Komşulardan, iyi insanlardan istemeye başladık. Baştan veriyorlardı ama sonra vermez oldular. Bazıları seve seve veriyordu ama yokluğun gözü kör olsun. Sonra dilenmek de ayıbımıza gitti. Üstelik herkese borçluyuz. Para borcu, un, ekmek borcu. Erkek, ben çalışmak istedim dedi ama iş yok. Halk her yere boğaz tokluğuna çalışmak için koşuyor. Bir gün çalışıyorsun, iki gün boşta geziyor, iş arıyorsun.
Koca nene küçük kızla birlikte köy dışına dilenmeye gitti. Dilencilikte pek bir şey getirmiyor. Kimse de ekmek yok. Nasıl olsa yiyeceğimiz çıkıyor, yeni mahsuller olana kadar böylece sürdürürüz diye düşünüyorduk. Ama bahar geçince hiç kimse zırnık bile vermez oldu. Sonra hastalık da yakamıza yapıştı. İşler büsbütün sarpa sardı. Bir gün yiyor, iki gün aç duruyoruz. Ot yemeye başladık. Ottan mı yoksa başka bir şeyden mi? Karı hastalığa tutuldu, yatağa düştü. Bende güç kuvvet kalmadı. Bir şey yemeyince kendimizi toplamamıza da imkan yok. İhtiyar kadın söze başladı. Bir ben ortada çabalayıp duruyorum. Ama yiyecek olmadığı için bitkin düştüm. Bir deri bir kemik kaldım işte. Küçük kız da zayıfladı. Sonra kendisine bir korku geldi. Onu komşuların yanına yollamak istedik, gitmedi. Evde bir köşeye büzülüyor, gitmek istemiyor. Geçen gün komşu kadın gelip bir göz attı. Aç hasta olduğumuzu gördü de yüz geri döndü. Onun da kocası başka yere gitmiş. Küçük çocuklarına bakacak halde değil. Böylece biz de yattık, ölümü beklemeye başladık. Elisey anlatılanları dinledi. O gün arkadaşına yetişmekten vazgeçti. Geceyi orada geçirdi. Ertesi sabah Elisey kalktı, sanki ev sahibiymiş gibi ev işlerine girişti. İhtiyar kadınla birlikte ekmek yoğurdu, sobayı yaktı. Gerekli şeyleri almak için küçük kızla beraber komşulara gitti. Ne ararsa yok, her şey yenilmiş, bitirilmiş, ne ev eşyası var ne yiyecek. Elisey de gereken şeyleri kimini kendi yaparak, kimini satın alarak sağlamaya başladı. Böylece Elisey orada bir gün kaldı, iki gün kaldı, üç gün kaldı. Küçük çocuk ayaklandı, sedire tutunarak dolaşmaya, Elisey'e sokulmaya başladı. Dede, dedeciğim diye Elisey'in ardından hiç ayrılmıyordu. İhtiyar kadın da ayağa kalktı, komşu kadına gitti. Köylü erkek de duvara tutuna tutuna yürümeye başladı. Yalnız gelin yataktaydı. Ama üçüncü gün o da kendine geldi, yiyecek istedi. Elisey kendi kendine, bu kadar kalmak hesapta yoktu, dedi. Artık yola çıkmam lazım benim de. Dördüncü günü büyük perhizi bozma yortusuydu. Elisey şöyle düşündü. Hele dur, şu insancıklarla birlikte perhizi bozayım, yortu için onlara öteberi alır, akşama da yola çıkarım. Elisey yine köye gitti, süt, beyaz un, domuz yağı aldı. İhtiyar kadınla birlikte pişirip hazırladılar. Elisey ertesi sabah duaya gitti, sonra geldi, ev halkıyla birlikte perhizi bozdu. O gün gelin de ayağa kalkmış, ev içinde dolaşmaya başlamıştı. Köylü de tıraş oldu, temiz bir gömlek giydi, gömleği ihtiyar kadın yıkamıştı, köye bir zenginin yanına gidip merhametine sığındı. Çayırlar, tarlalar zengin köylüye rehin bırakılmıştı. Köylü, çayırlarla tarlaları yeni ekin ekmek niyetiyle kendisine geri vermesi için yalvardı. Akşamleyin mal sahibi eve üzgün döndü, ağlamaya başladı. Zengin köylü merhamete gelmemiş, parayı getir, ondan sonra demişti. Elisey yine düşünmeye daldı. Bu insanlar şimdi ne yer, ne içer? El alem ot biçmeye gidecek, onlar gidemez, çayırları rehinde, çavdar erer, başakları biçmeye giderler. Hem bu yıl öyle bir ekin olmuş ki, onlar bir şey bekleyemezler, tarlalarını zengin köylüye vermişler, gidersem yine perişan olacaklar. Elisey yeniden düşünceye daldı, bu akşam yola çıkmadı. Ertesi güne bıraktı. Uyumaya gitti, dua edip yattı ama bir türlü gözüne uyku girmiyordu. Ertesi sabah gitmesi de lazımdı, zaten çok para, çok zaman harcamıştı. Gel gelelim bu insanlara da acıyordu. Galiba param her şeye yetişmeyecek, sözde onlara su getirecek, birer dilimcikte ekmek verecektim derken bak iş nereye vardı. Şimdi çayırları, tarlaları rehinden kurtar, tarlaları kurtarınca çocuklara bir inek, köylüye de bir de at al, demetleri taşısın. Anlaşıldı Elisey Kuzmiç kardeş. Ayağın dolaştı bir kere. Gel de çık bakalım hadi işin içinden, şimdi nasıl çıkacaksın? Elisey kalktı, kaftanını başının altından aldı, boynuzu çıkarıp biraz enfiye çekti, düşüncelerini bir noktaya toplamaya çalıştı ama toplayamadı. Düşündü, taşındı, yine bir karara varamadı. Gitmesi lazımdı ama bu insanlara acıyor, ne yapacağını bir türlü kestiremiyordu. Kaftanını büküp katladı, başının altına koydu, yine yattı. Uzun zaman uyuyamadı, horozlar bile ötmüştü. Uyku da iyice bastırıyordu. Birden sanki biri onu uyandırdı. Baktı, iyice giyinip hazırlanmıştı. Torbası sırtında, değneği elindeydi. Şu kapıdan çıkıverecekti. Kapıda yalnız kendisinin geçebileceği kadar aralıktı. Kapıdan geçti, geçerken torbası bir yana takıldı, torbasını çekeyim derken öbür yandan bel kuşağı takılıp çözüldü. Kuşağını çekip düzeltmeye başladı ama çite takılmamıştı. Küçük kız tutmuş, ''Dede, dedeciğim, ekmek!'' diye bağırıyordu. Ayağına baktı, kızcağız kemerinden tutuyor, pencereden de ihtiyar kadınla köylü bakıyordu. Elise'yi uyandı, yüksek sesle ''Yarın gideyim'' dedi. ''Çayırları, tarlaları kurtarayım, at un alayım, yeni harmana kadar çocuklara bir de inek alırım, böyle yapmazsa o İsa'yı deniz aşırı aramaya gidersin ama kendi içinde kaybetmiş olursun. Bu insanların işlerini yoluna koymak lazım.'' Sonra Elise'yi sabaha kadar uyudu, erken vakitte uyandı. Zengin tüccarın yanına gitti, çavdar tarlasını kurtardı, çayırların parasını da teslim etti. Bir de tırpan satın aldı, eve götürdü çünkü tırpan da satılmıştı. Köylüyü ot biçmeye gönderdi, kendisi de köy içine gitti, meyhanecide satılık bir atla bir araba buldu. Pazarlık edip satın aldı, bir çuvalda un alıp arabaya attı, sonra inek almaya gitti. Yolda iki kadına yetişti, kadınlar hem yürüyor hem de gevezelik yapıyorlardı. Elise'yi kadınların kendi aralarında kendi dilleriyle Ukraynaca konuştuklarını duydu, kendi sözünü ettiklerini anladı. ''Ya kardeş, baştan onu tanıyan çıkmamış. Adamın biri demişler, anlaşılan su içmeye gelmiş.'' demişler. Öylece orada kalmış. Onlara neler neler almamış. Bugün gözümle gördüm. Meyhanede arabasıyla beraber bir beygir aldı. Böyle adamlar az bulunur dünyada. İnsan gidip görmeli onu.'' Bu sözleri duyunca Elise'yi kendisine övdüklerini anladı, inek almaya gitmedi. Meyhanecinin yanına döndü, atın parasını verdi, atı koştu, un yüklü arabayı eve doğru sürdü. Kapıya varınca durdu, arabadan atladı, ev sahipleri atı görünce şaşırdılar. İçlerinden atı bize almış olmalı diye düşünüyorlar ama bunu söylemeye cesaret edemiyorlardı. Ev sahibi köylü, ''Bu at da nereden çıktı amca?'' dedi. ''Satın aldım'' dedi, ''ucuz düşürdüm. Ot biç de gece at arabasına koyuver. Şu çuvalı da indiriver.'' Köylü atı çekti, çuvalı ambara götürdü, bir demet ot biçti, at arabasına koydu. Sonra uykuya yattılar. Elise'yi sokakta yattı, daha akşamdan torbasını oraya götürmüştü. Herkes uyuyordu. Elise'yi kalktı, torbasını omzuna vurdu, çarıklarını, kaftanını giydi, Efim'e yetişmek için yola çıktı. Elise'yi 5 verslik yol aldı, tan yeri ağarmaya başlamıştı. Bir ağacın altına oturdu, torbasının bağını çözdü, paralarını saymaya başladı. Saydı, 17 ruble, 20 kapıyı kalmıştı. Düşündü, bu parayla denizi geçemezsin, sonra Allah rızası için verin diye dilenmekle insan en büyük günaha girmiş olur. Efim, komşu yalnız başına da oraya varır. Benim için de mum yakar, bana gelince öyle anlaşılıyor ki din borcumu ölünceye kadar ödeyemeyeceğim. Bereket versin, dünyanın sahibi merhametlidir. Bekler, diye düşündü. Elise'yi kalktı, torbasını sırtına attı, geri döndü. Yalnız kendisini gören olmasın diye köyün etrafından dolaştı. Çok geçmeden evine vardı, giderken Efim'e yetişmek için sanki güçlük çekiyor, kendisini zorluyordu. Geriye dönerkense Tanrı ona öyle bir güç kuvvet verdi ki alabildiğine yürüyor, bir türlü yorulmak bilmiyordu. Oynaya oynaya yürüyor, sopasını sallıyor, günde 80 kilometre yol alıyordu. Evine vardı, ekinler biçilmişti. Evdekiler ihtiyarın gelişine pek sevindiler. Ne oldu, ne bitti, niçin arkadaşından ayrıldın, niye gitmedin de eve döndün diye onu sorguya çekmeye başladılar. Elise'yi uzun boylu anlatmaya kalkışmadı. ''Allah kısmet etmedi işte'' dedi. ''Yolda paralarımı harcadım, arkadaşımdan geri kaldım. Böylece gidemedim işte. Allah rızası için beni bağışlayın.''
Geri kalan paralarını koca karıya verdi, ev işleri nasıl gidiyor diye sordu. Her şey yolunda, her iş tamamlanmıştı. Ev düzeninde yüzüstü bırakılmış bir şey yoktu. Hepsi dirlik düzenlik içinde yaşayıp gidiyordu. Daha o gün Efem'in ailesi Elisey'in geldiğini duydular. İhtiyarlarını sormaya gittiler. Elisey aynı sözleri onlara da söyledi. ''Sizin ihtiyar yaman yürüyor. Biz Petrus yortusundan 3 gün önce ayrıldık, ona yetişmek istiyordum ama bir takım şeyler oldu. Paralarımı kaybettim, yola devam edemedim. Ne yapayım, ben de geri döndüm.'' Halk şaşırıp kalmıştı. ''Nasıl olmuş da bu kadar akıllı bir adam böyle budalalık etmiş, yola çıkmış, gideceği yere varamamış, paralarını harcamış?'' Şaşırıp kaldılar. Sonra her şeyi unuttular. Elisey de unuttu. Ev işlerine daldı, oğullarıyla birlikte kışlık odun hazırladı, kadınlarla birlikte harman dövdü, samanlıkları örttü, arı kovanlarına çeki düzen verdi, komşusuna oğul arılarıyla birlikte 10 ana kovan verdi. İhtiyar kadın, satılan kovanların kaç tanesinin oğul verdiğini gizlemek istiyordu. Ama Elisey, kısır kalanlarla oğul verenleri biliyordu. Bunun için komşusuna 10 yerine 17 kovan verdi. Elisey işini düzenledi, oğlunu kazanmaya gönderdi, kendisi de kış için çarık çitmeye, arı kovanı yapmaya koyuldu. Elisey hasta insanların evinde kaldığı gün Efim arkadaşını bekledi. Biraz ilerledikten sonra durdu, bekledi, bekledi, biraz kestirdi, uyandı, yine oturdu ama arkadaşı yoktu. Uzun uzun yola baktı. Artık gün ağacın ardında batmıştı. Elisey hala yoktu. Sakın yanımdan geçip gitmiş olmasın yahut birisinin hayvanına bindiyse uyurken beni fark etmeden geçmiş olmasın diye düşünüyordu. Ama onu görmemesine imkan yoktu. Bozkır'da ta uzaklara kadar her yer görülüyor. Geriye dönsem daha kötü. O ileriye gitmişse birbirimizden daha çok uzaklaşmış olacağız. İyisi mi yürüyeyim, geceleyeceğimiz yerde buluşuruz diye düşündü. Bir köye vardı. Şöyle şöyle bir ihtiyar gelirse benim kaldığım eve gönderin diye muhtara rica etti. Elisey gelmedi. Efim gene yola çıktı. Dazlak kafalı bir ihtiyar görmediniz mi diye önüne gelene soruyordu. Ama hiç gören olmamıştı. Efim şaşırdı. Tek başına yola koyuldu. Belki Odessa'da bir yerde yahut vapurda karşılaşırız dedi. Artık daha fazla düşünmedi. Yolda bir hacıyla karşılaştı. Hacının başında takkesi, sırtında papaz cübbesi vardı. Saçları uzundu. Daha önce de Aynoroz'a gitmiş, Kudüs'e de 2. gidişiydi. Konak yerine vardılar, konuştular, yine beraberce yola çıktılar. Odessa'ya kadar rahat gittiler. Orada 3 gün vapur beklediler. Daha bir sürü Allah adamı bekliyordu. Memleketin 4 bucağından gelmişlerdi. Efim Elisey'i yine soruşturdu ama kimse görmemişti. Efim pasaport işini bitirdi, pasaport 5 rubleye patladı. Gidiş geliş yol parası olarak 40 ruble verdi, yol için ekmek, ringa balığı aldı. Vapuru yüklediler, Allah adamlarını vapura çıkardılar, Efim Tarasiç hacıyla yan yana oturdu. Demir aldılar, limandan ayrılıp denize açıldılar. Gündüz iyi gittiler, akşamüstü rüzgar çıktı, yağmur yağdı, vapur sallanmaya, sularla çarpışmaya başladı. Herkes kaynaştı, kadınlar bağırışmaya başladı. Daha yüreksiz olan bir takım erkekler bir yer bulmak için oraya buraya koşuşuyorlardı. Efim de korktu ama belli etmedi. Daha vapura girer girmez, damboslu ihtiyarlarla birlikte döşemeye gelişi güzel oturmuştu. Bütün gece, sonra ertesi günlerde hep öyle kaldı. Yolcular yalnız torbalarını tutuyor, ağızlarını açıp bir tek söz söylemiyorlardı. 3. gün deniz yatıştı, 5. gün İstanbul'a vardılar. Kimi yolcular kıyıya çıktılar. Ayasofya'yı görmeye gittiler, burası şimdi Türklerin elindeydi. Tarasiç çıkmadı, vapurda kaldı. Yalnız Francan'da ekmeği aldı, 1 gün 1 gece orada kaldıktan sonra yine denize açıldılar. İzmir şehriyle İskenderiye adlı başka bir şehre de uğradıktan sonra Yafa'ya sağ salim vardılar. Yafa'da bütün hacı adayları indiler, oradan Kudüs'e kadar 80 kilometre yaya gideceklerdi. Vapurdan inerken halk korkuya düştü. Vapur yüksekti. Yolcuları yukarıdan kayıklara sarkıtıyorlardı.
Kayıksa yalpalayıp duruyor, bir de bakıyorsun biri kayığa değil de cumburlop suya düşüyor. Böylece iki kişi düşüp ıslandı ama hepsi de sağlıkla, esenlikle ortaya çıktılar. Çıktılar, sonra yaya yürümeye başladılar. Üçüncü gün öğleüstü Kudüs'e vardılar. Şehir dışında Rus konuk evinde durdular, pasaportlarını vize ettirdiler. Yemek yediler. Efim, hacı ile birlikte kutsal yerlerin yolunu tuttu. Büyük manastıra gittiler, bütün tapmaya gelenler orada toplandı, kadınlarla erkekler ayrıldı. Ayakkabılarını çıkarıp çepeçevre oturmalarını söylediler. Elinde havluyla bir keşiş ortaya çıktı, herkesin ayaklarını yıkamaya başladı, yıkadı, sildi, sonra öptü, böylece hepsini temizledi. Efemin de ayaklarını sildi, öptü, akşam sabah töreni yaptılar, dua ettiler, mum yaktılar. Ölüm günlerinde ruhlarına dua okutmak için ana babalarının adlarını deftere yazdırdılar. Onlara yemek verildi, şarap sunuldu. Ertesi sabah Mısırlı Meryem'in kurtuluşu erdiği hücresine gittiler. Mum yaktılar, ayin yaptılar. Oradan İbrahim Manastırı'na gittiler. İbrahim'in oğlunu Allah'a kurban etmek istediği yeri, Savek Bahçesi'ni gördüler. Sonra İsa'nın Maria Magdalena'ya göründüğü yere, İsa kardeşi Yakup'un kilisesine gittiler. Hacı onlara bütün yerleri gösteriyor, nereye ne kadar para bağışlamak gerektiğini söylüyordu. Öğleyin konuk evine döndüler, yemek yediler. Tam yatacakları sırada hacı ah vah etmeye, elbiselerini yoklamaya başladı. Kesemi aşırmışlar, içinde 23 ruble vardı, 2 onluk 3 ruble de ufaklık. Hacı çok üzüldü ama elden bir şey gelmiyordu. Sonra uykuya daldılar. Efim uykuya yattı, bir şey zihnini kurcalamaya başladı. Hacının paralarını aşıran olmamıştır diye düşündü. Bana öyle geliyor ki zaten parası yoktu. Hiçbir yerde para bağışlamıyordu. Bana vermemi söylüyor, kendisi vermiyordu. Hatta benden bir ruble borç bile aldı. Efim böyle düşündü, sonra kendi kendini ayıpladı. Ne dedi, bu adamı yargılamak bana mı düşer? Günaha girdim, bir daha böyle bir şey düşünmeyeceğim. Biraz dalınca yine ihtiyarın ne kadar açgözlü olduğunu, nasıl sıkılmadan kesemi aşırdılar dediğini düşünmeye başladı. Herhalde hiç parası yoktu diye düşündü. Sadece bahane. Daha tan yeri ağarmadan kalktılar, İsa'nın zarı yanındaki büyük dirilme tapınağına sabah duasına gittiler. Hacı, Efim'den hiç ayrılmıyor, hep onun yanında yürüyordu. Tapınağa vardılar, her ülkeden hacca gelenler, Ruslar, Yunanlılar, Ermeniler, Türkiyeliler, Suriyeliler, her çeşit millet oraya toplanmıştı. Efim kalabalık içinde kutsal kaplara ulaştı. Bir keşiş onları aldı, Türk karakolu yanından geçirerek kurtarıcının haçtan indirilip de yağlandığı yere götürdü, orada 9 büyük meşale yanıyordu. Keşiş her şeyi gösteriyor, anlatıyordu. Efim orada mum yaktı, sonra keşiş Efim'i sağ elinden tutarak Golgota'nın merdivenlerinden yukarıya, haçın olduğu yere çıkardı. Efim orada dua etti. Sonra Efim'e toprağın ta cehenneme kadar yarıldığı çatlağı gösterdiler. Sonra İsa'nın ellerini ayaklarını çiviledikleri yeri, daha sonra da Adem'in mezarını gösterdiler. Burada İsa'nın kanı Adem'in kemikleri üstüne akmıştı. Sonra kendisine diken çelengini taktıkları zaman İsa'nın oturduğu taşın yanına vardılar, sonra kırbaçlamak için İsa'yı bağladıkları direği gördüler. Daha sonra Efim, üstünde İsa'nın ayak izi olan bir taşı gördü. Daha başka şeyler göstermek istediler ama halk beklemedi. Herkes İsa'nın mezarının olduğu yere koşuştu. Katolik töreni orada bitti. Ortodoks töreni başladı. Efim halkla birlikte mağaraya girdi. Hacıdan kurtulmak istiyordu. Çünkü onu düşünüp hep günaha giriyordu. Ama o bir türlü yakasını bırakmıyordu. Törene de, Tanrı mezarına da onunla birlikte gitti. Mezara iyice yaklaşmak istediler ama yaklaşamadılar. Halk öyle yığılmıştı ki ne ileri ne geri kımıldanabiliyordu. Efim duruyor, önüne bakıyor, dua ediyor, arada bir de yerinde mi diye kesesini yokluyordu. Düşünceleri ikiye çıkmıştı. Önce hacı bana acaba yalan mı söyledi diye düşündü, sonra da ya yalan söylemediyse, gerçekten kesesini çaldılarsa, aynı şey sakın benim de başıma gelmesin diye düşünüyordu.
Efim böylece duruyor, dua ediyor, önündeki küçük kiliseye bakıyordu. Mezar işte bu kilisedeydi. Mezarın üstünde de 36 kandil yanıyordu. Efim duruyor, insanların kafaları üzerinden bakıyordu. Şaşılacak şey, kandillerin tam altında, kutsal ateşin yandığı yerde, en önde, kaba yünlü kaftan giymiş bir ihtiyarcağız duruyor, kafası tıpkı Elisey Bodrov'un dazlak kafası gibi ışıldıyordu. Efim, Elise'ye benziyor diye düşündü. Ama o olamaz. Benden önce gelemez. Vapur bir hafta arayla kalkıyor. Bizi geçmesine imkan yok. Sonra bizim vapurda da yoktu. Bütün hac yolcularını gördüm. Efim böyle düşünürken ihtiyar dua etmeye başladı. Üç kere eğildi. İlkin ileriye, Allah'a, sonra da iki yanına, Ortodoks dünyası önünde eğildi. İhtiyar kafasını sağa çevirince Efim onu iyice tanıdı. Oydu. Bedrov'un ta kendisiydi. Kırçıl sakalları kıvır kıvırdı. Şakakları kırlaşmıştı. Kaşlarıyla, gözleriyle, burnuyla, bütün dış görünüşüyle oydu. Elisey Bodrov'un ta kendisiydi. Efim arkadaşını bulduğuna sevindi ama Elisey'in kendisinden önce gelişine çok şaşırdı. Şu Bodrov'a bakın, nasıl da ileriye kadar sokulmuş. Anlaşılan kendisini oraya kadar götüren bir adamla karşılaşmış olacak. Dur bakalım, çıkarken onu bulurum. O zaman takkeli hacıyı bırakır, kendisiyle giderim. Belki o beni ön tarafa doğru götürür. Efim, Elise'yi gözden kaybetmemek için boyuna bakıyordu. Ama tören bitince halk birden kaynaştı. Herkes itişe kakışa ikonaları öpmeye koştu. Efim'i bir yana fırlattılar. Kesemi aşırmasınlar diye korkuya kapıldı. Efim eliyle kesesini sımsıkı tuttu, dışarı çıkabilmek için araya sokulmaya başladı. Dışarı çıktı, gitti, Elise'yi orada, tapınakta uzun zaman aradı durdu. Tapınaktaki hücrelerde çeşit çeşit pek çok insan gördü. Kimisi yemek yiyor, kimisi şarap içiyor, kimisi uyuyor, kimisi okuyordu. Ama Elise görünürde yoktu. Efim konuk evine döndü, arkadaşını orada da bulamadı. O gece hacı gelmedi. Bir daha görünmedi. Kendisine bir ruble borcunu da ödemedi. Efim yalnız kalmıştı. Ertesi gün Efim, vapurda arkadaşlık ettiği tam bosklu ihtiyarla yine Tanrı mezarına gitti. Öne sokulmak istiyordu ama onu yine ittiler, merdivenin yanında dua etmeye başladı. İleriye baktı, yine kandillerin altında, İsa'nın mezarının ta yanı başında, ön sırada Elisey duruyordu. Mihrap yakınında duran papaz gibi kollarını açmıştı. Dazlak kafası ışıldıyordu. Efim, onu artık kaçıramam diye düşündü. İleriye doğru sokulmaya başladı, sokuldu ama Elise'yi bulamadı. Çıkmış olmalıydı. Üçüncü gün baktı, en kutsal yerde yine Elise'yi duruyor, en çok göze çarpan yerde kollarını açmış, sanki kendi üstünde bir şey görüyormuş gibi gözlerini yukarıya dikmişti. Dazlak kafası da ışıldıyordu. Efim, "Eh," dedi, "onu bu defa kaçırmam. Gider, çıkış kapısında dururum. Orada artık birbirimizi geçip gitmeyiz." Efim çıktı, bekledi. Öğleye kadar orada kaldı. Bütün halk geçti ama Elisey yine yoktu. Efim Kudüs'te 6 hafta kaldı. Gitmedik yer bırakmadı. Beytilahme, Vitaniya'ya, Şeria'ya gitti. İsa'nın mezarı yanında kendisini beraberce gömdürmek istediği yeni gömleğine damga vurdu, bir küçük şişeyle Şeria nehrinden su, kutsal ateşten toprak, mum aldı, ölmüşlerinin ruhuna dua okunması için 10 yerde deftere adlarını yazdırdı, paralarını harcadı, bitirdi, yanında yalnız evine dönecek kadar parası kaldı. Efim geriye, evine dönmek üzere yola çıktı. Yafa'ya vardı, vapura bindi, Odessa'ya ulaştı, oradan eve yaya olarak yola devam etti. Efim aynı yoldan yalnız başına gidiyor, yavaş yavaş eve yaklaşıyordu. Yine evdekiler bensiz ne yaptılar acaba diye kaygılanmaya başladı. Bir yılda neler olmaz ki diye düşünüyordu. Bütün hayatın boyunca bir evi derler toplarsın bir anda yakılıp yıkılabilir. Acaba oğlu o yokken işleri nasıl yürüttü, bahar nasıl başladı? Hayvanlar kışı acaba nasıl geçirdi? Evi gerektiği gibi mi yaptılar? Efim geçen yıl Elisey'den ayrıldığı yere vardı. Halk tanınmayacak kadar değişmişti. Geçen yıl açlık kıtlık çeken yerlerde şimdi herkes bolluk içinde yaşıyordu. Ovada başaklar tane bağlıyordu. Halk kendini toplamış, çektiklerini unutmuştu. Efim bir akşamüstü
geçen yıl Elise'in kaldığı köye vardı. Köye girince bir kulübenin ardından beyaz gömlekli bir kız çocuğu fırlayıp çıktı.
''Dede, dedeciğim bize gel.'' dedi.
Efim geçip gitmek istiyordu ama kız bırakmıyordu. Eteğinden tutmuş eve doğru çekiyor, bir yandan da gülüyordu. Çocuğuyla birlikte bir kadın dış merdivene çıktı, o da ihtiyarı çağırdı.
''Geç de dede yemek ye, geceyi burada geçir.''
''Tamam.'' dedi. ''Elise'ye sorarım. Geçen yıl su içmek için bu kulübeye uğramıştı.'' Efim içeri girdi, kadın torbasını sırtından indirdi, yüzünü gözünü yıkaması için ona su verdi, masaya oturttu, süt, ekşimikli börek, lapa getirdi, sofraya koydu. Tarasiç teşekkür etti, gelip geçenleri iyi karşıladıkları için onları övdü. Kadın başını salladı.
''Biz gelenleri iyi karşılamayacağız da kim karşılayacak?'' dedi. ''Biz hayatı bir yolcudan öğrendik. Yaşayıp gidiyorduk ama Allah'ı unutmuştuk. Allah da bizi öyle bir cezalandırdı ki hepimiz yalnız ölümü bekliyorduk. Yazın o hale geldik ki hep yatağa düştük, yiyecek bir şey kalmamıştı, üstelik hasta da olduk. Ölüp gidecektik ama Allah bize senin gibi bir ihtiyar yolladı. Öğle üzeri su içmek için eve uğradı, bizi gördü, halimize acıdı, yanımızda kaldı. Bize su verdi, yiyecek verdi. Bizi ayağa kaldırdı, toprağımızı kurtardı, arabasıyla bir at aldı, bize bıraktı. Bu sırada içeri bir ihtiyar kadın girdi, genç kadının sözlerini kesti.
''İnsan mıydı, Hızır mıydı, doğrusu biz de bilmiyoruz.'' dedi.
Herkesi sever, herkese acırdı. Kim olduğunu söylemeden gitti. Allah'a kimin için dua edeceğimizi biz de bilmiyoruz. Şimdiki gibi gözümün önünde, yatağa uzanmış, ölüm saatimi bekliyordum. Bir ara baktım içeri bir ihtiyar girdi. Kendi halinde dazlakça bir ihtiyar. Su istiyor. Ben, günahkar kadın, bu serseri ne diye dolaşıp duruyor acaba diye düşündüm. Oysa bak neler yaptı. Bizi görünce hemen torbacığını indirdi, işte şuracığa koydu, ipini çözdü. Küçük kız söze karıştı. Hayır ne de dedi. Torbasını ilk önce şuraya, odanın ortasına koydu, sonra sedire kaldırdı. Sonra birbirleriyle tartışmaya, onun bütün sözlerini, hareketlerini bir bir anlatmaya başladılar. Nerede oturmuş, nerede yatmış, ne yapmış, kime ne söylemiş, hepsini bir bir anlattılar. Akşamleyin ev sahibi köylü de tayıyla eve geldi, o da Elise'in evlerinde nasıl yaşadığını anlatmaya başladı.
''O gelmeseydi'' dedi, ''hepimiz günahlarımızla ölüp gidecektik.'' Umutsuzluk içinde ölüme yaklaşıyor, Allah'a, insanlara atıp tutuyorduk. O hem bizi ayağa kaldırdı, hem bize Allah'ı tanıttı, iyi insanlara inanmayı öğretti. Allah ondan razı olsun. Eskiden hayvan gibi yaşıyorduk, o bizi insan etti.
Efim'i yedirdiler, içirdiler, ona yatak serdiler, kendileri de yattılar. Efim yattı ama uyuyamadı. Elise kendisini Kudüs'te ön safta 3 kere gördüğü haliyle bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Hele bak beni nerede geçmiş diye düşündü. Benim çalışıp çabalamalarım Allah katında kabul edilir mi edilmez mi bilmem. Ama onunkileri Allah kabul etti. Ertesi sabah Efim ev halkıyla vedalaştı. Torbasına yolluk börek koydular. Sonra işlerine gittiler. Efim de evinin yolunu tuttu. Efim evden ayrılalı 1 yıl olmuştu. Yine bahar evine dönüyordu. Akşamüstü eve vardı, oğlu yoktu. Meyhanedeydi. Eve sarhoş geldi. Efim onu sorguya çekmeye başladı. İyice anladı ki o yokken oğlu yolunu sapıtmıştı. Bütün paraları batırmış, her işi yüzüstü bırakmıştı. Babası onu azarladı, oğlu karşı koydu. ''Yollarda dolaşacağına işinin başında kalsaydın.'' ''Bütün paraları alıp götürdün, sonra bir de beni sorguya çekiyorsun.'' İhtiyar kızdı, oğlunu dövdü. Ertesi sabah Efim Tarasiç, oğlu için görüşmek üzere muhtarı görmeye gitti, Elise'in avlusu yanından geçti, Elise'in ihtiyar karısı dış kapıda durmuş ona sesleniyordu. ''Hoş geldin komşu'' dedi. ''İyilikle, hoşlukla gittin, geldin değil mi cancağızım?'' Efim Tarasiç durdu. ''Çok şükür'' dedi, ''gittim geldim. Sizin ihtiyarı kaybettim ama işittiğime göre eve dönmüş.'' İhtiyar kadının lafı bitmek bilmiyordu. Çene çalmayı pek severdi. ''Bizim ev sahibi geri döndü'' dedi. ''Hem döneli çok oldu. Büyük Meryem yortusu henüz geçmişti sanırım. Allah onu bize gönderdi diye ne sevindik ne sevindik.''
Onsuz içimiz sıkılıyordu. İhtiyardan artık bir iş beklenemez. Yıllar onu çöktürdü. Ama ne de olsa evin başı. O burada olunca gönlümüz şen oluyor. Oğlum da çok sevindi. Babam yokken diyor, sanki gözlerim ışıksız kalıyor. Onsuz sıkılıyoruz dostum, onu seviyoruz. Üstüne titriyoruz.
Peki şimdi nerede kendisi?
Evde cancağızım, kovanlıkta oğul arılarını aktarıyor. Arının oğul vermesi güzel bir şey diyor. Bu yıl Allah onlara öyle bir kuvvet verdi ki, bizim ihtiyar hayatında görmemiş, Allah günahlarımıza bakmadan veriyor. Geç içeri cancağızım, bizimki ne kadar sevinecek.
Evin aralığından yürüyüp avluya geçti, oradan da kovanlığa, Elise'nin yanına vardı. Kovanlığa girdi, baktı. Elise'yi ağsız, eldivensiz, kayın ağacının altında mavi kaftanıyla duruyor, gözlerini yukarıya doğru dikmiş, çıplak kafası ışıldıyor, tıpkı Kudüs'te Tanrı mezarı yanında gördüğü gibi, üstünde yine Kudüs'te olduğu gibi güneş kayın ağacının dalları arasında oynuyor, yine ateş gibi kavuruyor, altın renkli arılar bir çelenk gibi kafasını sarmışlar, vızıldıyorlar ama onu sokmuyorlardı. Efim durdu. Elise'nin karısı kocasına haykırdı.
''Komşu geldi!''
dedi. Elise etrafına bakındı, sevindi, komşusunu karşılamaya koştu. Hafifçe elini sallayarak arıları sakalından kovdu.
''Hoş geldin komşu!'' dedi. ''Hoş geldin sevgili dostum. Yolculuğun nasıl, iyi geçti mi?''
''Eh yürüyen ayaklar, sana biraz şeria suyu getirdim. Eve uğra da al. Ama Allah çalışıp çabalamalarını kabul etti mi, etmedi mi?''
''İnşallah etmiştir. Allah merhametlidir.''
Efim sustu.
''Ayaklarımla gittim ama aklım başımda mıydı yahut başka biri?''
''Bu Allah'ın bileceği iş komşu, Allah'ın bileceği iş. Dönüşte daha önce senin kaldığın kulübeye de uğradım.''
Elise birden irkildi. Çabuk çabuk, ''Allah'ın bileceği iş komşu, Allah'ın bileceği iş. E haydi girsene içeri, ne duruyorsun? Sana bal getireyim.''
Elise lafı değiştirdi, ev işlerinden konuştu. Efim derin derin nefes aldı. Elise'ye ne o evdeki insanlardan ne de kendisini Kudüs'te gördüğünden söz etti. Anladı ki Allah bu dünyada herkese ölünceye kadar borcunu sevgiyle, iyi işlerde ödemesini söylemiştir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Tolstoy'un Hac Yolunda İki İhtiyar adlı mükemmel hikayesinin de böylelikle sonuna gelmiş olduk. Hakikaten ilginç bir hikaye. Siz de fikirlerinizi, düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Lütfen beğenmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki içeriklerimiz çok daha fazla kişiye erişsin. Bir sonraki Sesli Kitap podcast'imizde görüşmek üzere, hoşça kalın.